Ayrım 26.
Camlardan odaya vuran göl grisi deniz yansıması da, yaklaşıp uzaklaşan motor patpatları da yabancıydı. Ankara'da böyle mi uyanıyor, rüzgarlı sokaktaki otelinde geceleri ne kadar geç yatmış olursa olsun danışmadaki çocuk tembihli, saat 7 dedi mi telefonunu uyandırıyor. Odası sokağa baksa da manzara hak getire. Işığı az, banyosu iyice yalıtılmamış olduğundan havası sürekli nemli. Doğruldu, saatine baktı. 8:37. Ne? Eyvah, geç kaldık. Yorganı atıp yataktan fırlıyor. Ancak pencereden iğdenin altında kahvaltı sofrasını hazırlayan Suat'ı görünce nerede bulunduğunu çıkarıyor. Öyle ya, Boğaz'a Suat'a gelmemiş miydi? Akşam Ümit'le ve onunla beraber. Gökyüzünde şurasında burasında erik moru lekelerin uçuştuğu pembemsi bir grilik, denizin üzerinde yağmur kokulu sonbahar sisleri. İşin güzeli Binbaşı Demir aylardan beri ilk defa uykusunu tamamen almış olarak uyandı. Sağlıklı ve zinde. Tıraş olurken şarkı bile söyleyebilir. Tıraş olmak deyince gel de Suat'ın ince fikirliliğine çarpılma bakalım. Başka bir hazırlığın kadını bu kadın. Lavabonun cam rafına Halim'in eski tıraş takımını görünecek biçimde yerleştirmiş. Termosifonda sıcak su. Binbaşı Demir iç ferahlatıcı tıraş sabununun rahatlığının tadını çıkarırken böyle bir şeyi Ümit'in hayatı boyunca akıl edemeyeceğini hüzünle saptadı. Peki neden? Savrukluğundan mı? Bencilliğinden mi? Belki yaşadığı her yerde işlerin hep başkalarınca görülmüş olmasından. İyi ama Suat'ın çocukluğu da varlıklı geçmiş. O halde farklılık yaradığı dışlarında ya da sorumluluk duygusu ters gelişmiş. Birinde fazla, öbüründe az. Suat Binbaşı Demir'i aydınlık bir gülümsemeyle bahçe kapısında karşıladı. Sabah sabah özenle giyinmiş, boyanmıştı. Kalçalarının yuvarlaklığını iyice belirginleştiren bir pantolon, dolgun göğüslerini dışarı uğratmış bir pullover, ikisi de gözlerine uygun renklerden seçilmiş pantolon menekşe moru, pullover ateş sarısı. Zaten dudaklarıyla tırnakları yaldızlı eflatun. Çevresine yine bir meyve kokusu dağıtıyor ama ne? Ezilmiş çilek mi, şeftali mi? Galiba şeftali. Günaydın Demir, rahat uyuyabildiniz mi? Şu motor patpatları. Deliksiz uyumuşum, günaydın. Çekinerek ekledi, fakat gecikmişiz, bir telefon edebilir miyim? Lafı mı olur, öğleyin de beraber miyiz? Ümit uyanabilirse iyi, bugün izinli biliyorsunuz. Binbaşı Demir bu olasılığı yaşayamayacağına yandı. Korkarım hayır. Çok arzu ederdim Suat. Maalesef Ankara'ya dönmemiz mukarrer. Evet. Telefon çalışma odasındaydı. Alt katta. Yine deniz üzeri ufacık bir oda. Duvarları kitap rafı, pencereleri bütün boğaz. Yazıhanesi eski süslü yazıhanelerden. Mürekkep hokkaları, sümeni, kurutma kağıdı tamam. Binbaşı Demir numarayı çevirdiği sırada gözü açık bırakılmış bir dosyaya ilişti. Ancak bir mühendis ya da bir mimarın yazabileceği düzgün bir yazıyla bir ara başlık. Komprador ekonomisine karşı çıkılıp komprador kültürü benimsenemez. Allah Allah, bu da ne? Çevirip dosyanın kapağına göz atıyor. Yakın tarihimizde ekonomi ve kültür tenakuzu. Muharriri Ahmet Ziya. Eylül'de geldikleri zaman tanıştığı adam. Telefonda Yassıada İrtibat Bürosu Komutanı Albay Namık Kemal Ersun. Binbaşı Demir durumunu kısaca anlatıp öğleye orada olacağını haber veriyor. Neyse, Erkan'ın not bırakmış. Ankara'ya saat 2'ye doğru askeri bir uçakla döneceklermiş. Kabibay, Küçük, Karaman. Dün gece Emirgan'da buluşup konuşacaklardı. Sonuç ne oldu acaba? Allah vere de anlaşmış olsalar, komiteyi ikiye bölüp felce uğratan bu ihtilaftan kurtulsak. Bahçeye çıktı, doğru deniz kenarına. Ara sıra alacalı koruların sıklaştığı yerlerde eflatunumsu ışık kırılmalarıyla gizli turuncular, sisi lacivertler üreten sincap grisi bir boğaz. Buralarda denizin ve göğün egemenliği, içerilerde kestane kızılı yaprak döken sonbaharı, güneşli havalarda pırıltılı, kapalı havalarda dumanlı bir griye indirgiyor. Aşağı akıntıların çift sürdüğü deniz soğuk gri, yalılar sis rengi, camlar gümüş, ağaçlar bazen boz, bazen zeytin yaprağı. Eylül'ün çıkmasıyla yaz boyunca renk, ışık, kahkaha taşıyan boğaz vapurları kaybolmuş. Şimdi dalgın, kendi halinde uyuklayan iskelelere isteksiz isteksiz uğrayıp iner inmez yağmurluklarının yakalarını kaldıran, şemsiyesini açan kederli yolcular bırakıyorlar. Olayların çalkantısına kulak tıkayıp yazı boğazda geçirenlerin çoğu İstanbul'a göçmüşler. Çiçekleri solgun, sabahları buzlu kırağılar düşen bahçelerde sevda şarkılarından mısralar, kadeh tınlamaları, boş içki şişeleri ve cigara paketleri bırakarak. Hava soğuk değil, serin. Rüzgar sert değil, yumuşak. Islaklık yağmur değil, nem. Belki de su tozu. Suat geliyor, elinde tepsi, üzerinde çaylar. Böğürtlen reçelini sever miydiniz Demir? Çocukluğumda ben içine düşerdim. Annem unutmamış bir kavanoz gönderdi, dönüp dolaşıp yiyorum. Sofraya oturdular. O el radyosunda bir müzik aradı. Boğazın sonbahar hüzünlerine yakışan bir müzik. Kalın, dokunaklı sesiyle işli bir violonsel, titrek bir klavsen, üzgün bir takım kemanlar. Binbaşı Demir çıldırabilir. Bir an yabancı bir ülkede bilmediği bir kadınla önüne geçilmez bir aşka başlamak üzere olduğunu sanıyor. Suat kızarmış bir dilim ekmeği onun için tereyağı sürüyordu. Bir yandan konuşuyor, kirpiklerini lacivert cemelle ağırlaştırmış. Gözleri parlak, diplerine ayna tutulmuş sanki. Menekşe rengi loşluklarda fosfor yeşilleri kaynaşıyor. İkide bir ateş sarıları. Havalar serinledi, üstelik rutubet, dışarıda kahvaltı etmek çılgınlık. Fakat kule dibinde yıllarca kapalı yaşamaktan o derece bunalmışım ki Demir, neredeyse yağmur altında yemek yiyeceğim. Dediklerinden hoşlandı olmalı, bir zaman güldü. Demir bir yolunu bulup Halim'den, yaptığı dengesizlikten söz edebilse uygun düşeceğini seziyordu. Koskoca adam sizi bu kadar sevdiğini söylerdi, nasıl böyle bir çocukluğa hevesleniyor filan. Suat bunu duyumsadı mı ne, lafı o dakika Ümit'e aktardı. Ümit'le dostluğumuzu sağlayarak bana dünyayı bağışladınız. Size nasıl minnettarım Demir anlatamam. Ben böyle candan bir insana hayatımda rastlamadım. Hapisten çıktığı günler ihtilal henüz olmuş, işi başından aşkın, inanır mısınız? Ferit dayımın ölümünden perişanım diye beni bir dakika yalnız bırakmıyor. O burada değilse ben Firuza'dayım. Bazı geceler karşı sahile geçip bir kahveye oturuyoruz, iki kadeh bir şey içiyoruz. Bıçak elinde daldı. Ümit olmasaydı dedi, bilmem ki ne yapardım. Havada bir duman kokusu, civarda dökülen yaprakları bir köşeye yığmışlar, yakıyorlar herhalde. Binbaşı Demir'i bu nereden nereye, Zizi Yüzbaşı ile Yıldız Parkı'nda buluştukları günlere götürüyor. 5 yıl mı geçmiş, Suat'ın Ümit'i övmesi ilginç, çok ilginç. İlkbaharda Ümit daha çok Demir'e yakındı, sonbaharda Suat'a. Sanki Suat'la Demir yer değiştirdiler. Peki Demir'in hayalinde Ümit'le Suat yer değiştirmedi mi? Sus, sus. Suat diyor ki, ben de malum, tasarıyla uygulama arasında dağlar yükselir hep. Tasarladığımı yaşayamam, yaşadığım tasarılarıma girmez. Ümit bu sakat düzeni bozmama yardımcı oldu Demir. Nasıl da ustalıkla. Onun hayatında bu ikilik yok. Ne güzel, tasarılarını daha tasarlarken yaşamaya yöneliyor. Yaşadıkları ise zaten tasarladıkları. Çayından bir yudum aldı. Öyle sanıyorum ki dedi. Paris'te eksistansiyalistlerle epeyce gezmiş tozmuş. O yapmış bunu. Yadırgatıcı görünse de sağlıklı bir şey, sağlam. İnsanı başkalarının değer ölçülerine göre kendisini yargılamaktan kurtarıyor. İki boğaz vapuru, kalender ve inşirah yalının açığında karşılaştılar. Biri tiz, öbürü pes, iki çığlık, selam düdükleri. Sonra martılar, neredeymişsin sökün ediyor. Boşlukta görünmez düğümler atıp çözerek uçuşuyorlar. Bağırışları vahşi ve hırçın, sabahın puslu dinginliğini bir yerlerinden acımasızca yırtıyor. Binbaşı Demir farkında olmadan en etkileyici sesiyle ''Haklısınız Suat'' dedi. ''Arkadaşlığının eşi az bulunur. Beni adam ettiğini daha o zaman size söylememiş miydim?'' Suat elinde tepsi, üzerinde boş fincanlar ayağa kalktı. ''Birer çay daha içeriz.'' ''Zahmet olmasın.'' ''Daha da neler.'' Birer çay daha içtiler. Binbaşı Demir Suat'a cigara sundu. Çakmağının alevini gözlerinin içinde aradı. Eflatunlar, menekşe morları kayboluyor, ateş sarıları ürkütücü bir hızla öne çıkıyordu. Kaplan gözleri mi bunlar? Suat birkaç saniye damar mavisi duman yumakları ardında azalıyor. Binbaşı Demir öteki evde Suat'ın cigara içtiğini görmemişti hiç. Onun için böyle eski bir alışkanlığı sürdürücesine hayli rahat, biraz da havalı iç içine şaşırıyor. Bu defa içeriden gazeteleri getirmiş. İkisinin de başlıkları hemen hemen aynı. Düşükler mahkeme huzurunda. Yüksek Adalet Divanı'nda tarihi ilk duruşma. Suat bir göz hareketiyle sanık fotoğraflarını gösterip korkunç bir şey sordu. Onları asacak mısınız? Tuhaf. Binbaşı Demir'in ihtilalin karıncalarında olduğunu kim işitse bunu sorar. Asılacaklar mı? Kararı Yüksek Adalet Divanı verecek. Niye ona soruluyor? Yeniden devrim tartışmalarına girmek istemiyordu. Başka bir soruya sığındı. Her ihtilalde adam asılmaz mı Suat? Suat çayını yudumlayacaktı. Duruyor. Kurşuna dizilir. Ama o dakika... Siz çok geciktiniz. Üstelik başka itirazlar geliştiriyor. Sorunu uzun uzadıya düşündüğü, Ümit'le belki Ahmet Ziya Bey'le tartıştığı belli. Diyelim astınız, neyi halleder? Asıl olan maddi şartları değiştirebilmek. Çoğunluk tahakkümüne niye sürüklendik? Menderes'in şahsi dikta temayülünden mi, yoksa Bayır'ın yıllanmış komitacılığından mı? Hiç sanmam. Bilimsel olmayan iddialar bunlar. Yarı feodal bir toplumsal bünye, az gelişmiş bir ekonomiyle emperyalist düzene katılışımızın kaçınılmaz sonucudur tahakküm. Şartlar değiştirilmezse bu gitsin, yerine 1000 Menderes getirirler. İhtilal dersen ilk sabahtan beri düzene bağlılığını ilan edip duruyor. Daha yumuşak bir sesle sordu. Haksız mıyım? Binbaşı Demir geçen ay burada Ahmet Ziya Bey'in eleştirilerini dinlemişti. Buna benzer sözleri tartışmalı iki komite toplantısı arasında sonra orada söyledi. Ay ışığının camdan cama yansıyarak eski Ankara işlerinde olabildiğine zenginleştiği sıcak bir bozkır gecesi. Genel sekreterlik odasında. Binbaşı Erkanlı öfkeli öfkeli çayını karıştırıyor, yaşlanmış sinemacının yakışıklılığını üniformasına sığdıramayan Albay Dündar da orada dünü hayretle ona bakıyorlar. Herkes Atatürkçülüğe dönüldüğünden emin. Suat'a bunu anlatsa mı? Neye yarayacak? Hükümet darbesinin, ihtilalin ve inkılabın ayrı şeyler olduğunu o bile yeni yeni anlamıyor mu? Bir iktidarı zorla alaşağı etmenin mutlaka yeni bir iktidar olmak anlamına gelmediğini. Ahmet Ziya Bey piposunu ısıra ısıra o gece ne demişti? Kemal Paşa ile Enver Paşa'yı birbirine karıştırıyorsunuz. Eski paşaları tasfiye etmeyi inkılap sanan Kemal Paşa değildir. Enver Paşa'dır. Babali baskını ile hükümet darbesi yapan da o. Yani İttihatçılar. Kemal Paşa'da junta fikri yok. Meclis fikri var. Hatta şura fikri. Halktan topladığı kongrelerle irade-i milliyeyi tahakkuk ettirmeye uğraşır durur. Kuvayi milliyeyi onun emrine verir. Sizin 27 Mayıs fikrimce ondan ziyade Enver Paşa'nın izini sürüyor Binbaşı Bey. Kemal Paşa Jacobin'dir. Siz Bonapartistsiniz. Güneş epeyce yükseldi. Bu ne durgunluk? Yaprak kımıldamıyor. Pırıltılı beyaz bir çizgi, bir jet yolcu uçağı çizgisi gökyüzünü ortasından ikiye bölüp atmış. Sabah sisleri dağılıyor. Çevrelerindeki griliğin her yanına alüminyum kağıdından sanki saydan bir zar geçirdiler. Ansızın tüyler ürpertici bir çığlık. Ne oluyor demeye kalmadan bir daha. Bir daha. Binbaşı Demir sandalyesinden fırladı fırlayacak, merakla Suat'a bakıyor. O sakin sakin gülümseyerek açıkladı. Tavuslar. Biraz boş bulunsa, canım annemin tavusları çoluk çocuk rahat vermiyor diye çiftliğe götürmüştü, demek geri getirmiş diyebilirdi. Demedi. Cigarasının külünü usulca tabloya düşürürken, bitişik yalının tavusları diye sözünü tamamladı. Görseniz şahane şeyler ama ötüşleri canhıraş. Her seferinde ümidi de yerinden uğratırlar, alışamadı bir türlü. Binbaşı Demir daha fazla oturmadı. Vapur, dolmuş, irtibat bürosu derken uçağa ancak yetişebilecek. Suat onu bahçe kapısına kadar geçiriyor. Yalının ön tarafı sık ağaçlık. İki yanlarında durup durup sararmış yapraklarını salıveren yaşlı çınarlar, görmüş geçirmiş at kestaneleri. Ayrılmadan el sıkıştılar. Binbaşı Demir'in ensesinden sırtına soğuk bir ter akıyordu. Ayrılışı olağan bir anlam verebilsin diye şaka yolu, gelirsem ararım dedi. Ümidi tarafımdan öpün. Suat'ın gözleri birdenbire kaplan gözleri, ince cam bir bardağı ısırarak kırar gibi basbayağı dişleriyle öperim diyor. Yüzüne sanki bir kapı kapandı. Yeniden o dışarıda bırakılmıştık izlenimi. Sonradan Binbaşı Demir gece yatısına kaldığı iğdeli yalı konukluğunu hatırladıkça gözlerinin önüne ümitle Suat'ın ağızlığı birbirlerinin parmaklarından çekip alarak ortaklaşa cigara içişleri gelecektir. Şöyle bakarsan ne var bunda? Candan iki arkadaşın her zaman yapabileceği bir şey, olağanüstü sayılmaz. Gel gelelim, artık yerleşmiş bir alışkanlığın kolaylığıyla yaptıklarından mı, onu paylaştıkları bu keyfin dışında bıraktıklarından mı, Binbaşı Demir aklına geldikçe tedirgin. Daha uçakta başladı bu tedirginlik. Ankara'ya dönerken tesadüf pervaneli bir nakliye uçağıydı. Hantal hava boşluklarına düştükçe herkesin midesini ağzına getiren. Yol uzadıkça uzadı. O karşılıklı aynalarda binlerce çoğalmış dal gibi bir ümitle gökkuşağı renkli bir Suat'ın birbirlerinin ellerinden ağızlığı alarak ortaklaşa cigara içen dumanlı hayallerini seyrediyor. Kabibay'ın verdiği sevindirici haberin tadını çıkaramıyordu. Bunlar gece Emirgan'da uzun boylu konuşmuşlar. Olumlu bir sonuca ulaşılmış. Ne kadar bir ayak önce seçime gidilmesinden yana olsa da hiç değilse demokrasiyi sağlama bağlamak için Albay Küçük de Milli Birlik Komitesi'nin bazı icraat yapmasını benimsiyor. Şöyle bir çözümde uyuşuyorlar. Gelecek yılın 29 Ekim'ine kadar iktidarda kalıp kaçınılmaz saydıkları icraatı gerçekleştirecekler. Oldu oldu, seçime gidilip iktidar sivillere bırakılacak. Olmadı olmadı, iktidarda kalıp kalmama durumu referandumla millete sorulacak. Ayrıca uzlaşmayı hafta içinde iki taraf arasında yeniden tartışmayı, daha sonra komiteye götürmeyi karara bağlamışlar. Ankara'da küçük bir yağmur buldular. Pis, pısırık mı pısırık, iki çiseleyip bir vazgeçiyor. Kalın bulutlar şehrin üstüne boydan boya sıvanmıştı. Yağmur karanlığı camları ne kadar kararttıysa trafik ışıklarına o kadar dirilik katmış. Kırmızı, yeşil, sarı göz alıyorlar. Binbaşı Demir bir bahane uydurdu, meclise gitmedi. Ellerinde yüzünde seyrek damlaların soğuk ıslaklığını duya duya oteline yürürken içi sıra annesi Suat Hanım'ın kederli günlerinde odasına kapanıp biraz da değiştirerek söylediği o eski şarkıyı tekrarlıyordu. Ne kadar yalnızım, haberin var mı? Oysa Yüzbaşı Demir yaza ne umutlarla girmişti. İhtilalde bilenme kişiliğini pekiştiriyor, erkekliğini buyruğuna alması kendisine güvenini. Kan dökülmemiş de olsa silahlı bir eyleme bulaşıp alnının akıyla çıkması, üstüne nasıl bir kahramanlık zırhı geçiriyorsa, yıllardır birikmiş er suyunu ilk sinemada sevdiği kadının karanlık dehlizlerine duman duman boşaltması içeriğini öyle biçimine uyduruyor. Ülke çoğunluk tahakkümünden kurtulup artık özgürlüğüne kavuşmuştur. O da devrimci bir subay olarak mücadeleye kalemiyle katılıp hapse düşmüş gazeteci bir kadınla evlenecek. Bunu annesine yazma gereğini neden duydu? Kestirmesi zor. Doktor Hayrullah'ın aşk mektuplarını bekarlık odasındaki komodinin alt gözünden bulup çıkaralı Bursa'ya ayak basmadı. Suat Hanım'ın ısrarlı mektuplarına sıhhat ve selamette olduğunu bildirmekten öte gitmeyen kuru aslında dargın cevaplar vermekle yetiniyor. O halde ihtilal ertesinin onca dağdası ortasında punduna getirip o mektubu niye kaleme aldı? Annesinin yürekten destekleyeceğini bildiği devrimde karınca kararınca payının olduğunu duyurmak için mi? Yoksa ümitle evlenme tasarısını eve ne de olsa bildirmek zorunda olduğuna inandığından mı? Mayıs'ın son günleri eyleme bir hukuk kılıfı geçirsinler diye başvurdukları profesörleri almaya İstanbul'a gelmiş. Mektubu uçakta yazıp alandan postaya veriyor. Belli belirsiz bir böbürlenme, içten içe genişleyip yüreğini kuşatan bir yeterlik duygusuyla. Adımları sağlam, selamları bıçak keskinliğinde, yosun yeşili gözlerine kükür sarısı yıldırımlar düşüyor. Bir tarihte han vapuruyla dünyayı fethe çıkan Kore yolcusu Üsteğmen Demir vardı ya, geri gelmiş. Mektubuna yarı mütareke yarı tatlı sufi rengi bir duyarlılıkla Suat Hanım ne de uzun cevaplar yazmıştı. Her mektup ailemizin medarı iftiharı yiğit evladım diye başlıyor. Nobran hayatın ve hadisatın ehemmiyetini idrakten aciz bir adamla senelerini heder etmiş olmasından yakınmayı asla unutmayarak asıl önemli konuya geçiyordu. Vaka dünya fanidir, kimin ölüp kimin kalacağı ise meçhul. Bu fikre bütün kalbimle iştirak ederim. Fakat bana bir emri hak vaki olmadan seni evceizmle dünya evine sokmak pekala tahmin edeceğin üzere başlıca emelimdir. Geçen kurban bayramı Mebruke'nin düğününde seller gibi gözyaşı döktüm. Yegane evladımın mürüvvetini bana müyesser kılması için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettim. Yazdıklarından anlıyorum ki duam kabul olunmuştur. Müstakbel gelinimiz senin tercihin olduğuna göre en münasip tercih. Bunda tek şüphe yok. Münevver bir hanım olması, hassaten gazetecilikle iştigali beni sürura gark etti. Hep düşünmüşümdür ki genç yaşımda baban gibi dünyadan bir haber bir zatla evlenmeseydim, muharirliğe istidadım. Suat Hanım'ın heyecanı haklı, sevinci erkendi. Ümit'le Demir bugün yarın evlenmiyorlar, evlenemezler, ana baba günleri bunlar. Tutuklu gazetecilerin 27 Mayıs sabahı salı verildiklerini bildiği halde Yüzbaşı Demir günlerce Ümit'le karşılaşamadı. Olayların ivmesi ikisini de kapmış, ayrı doğrultulara savurmuş. Ümit cezaevinden çıkmasıyla soluğu Bağbali'de alır evine uğramadan. Birlik idarehanesine neden? Gazeteyi yeniden çıkaracaklar, kolay mı? Her telefon yeni bir haber, her haber yeni bir haber, her haber yeni bir manşet. Yemekleri ya köfte piyaz savuşturuyorlar ya sandviç ve ayran. İş, iş, iş. Boşalan teleks bobinleri bir saniye olsun çenesi kapanmayan geveze daktilolar. Yüzbaşı Demirse ne gün Ankara'da ne gün İstanbul'da belirsiz. 24 saatte iki kere gidip döndüğü oldu. Yüreğinin bütün pencereleri fora, damarlarında kan yerine rüzgar dolaşmaktadır püfür püfür. Ne çılgın sevinçti. Haziran'ın ilk günlerinde bir akşam Şark kahvesinde zar zor buluşabildiler. Orada buluşmalarını Ümit istedi. Ona hiç yakışmayan bir duygusallık mı? Hayır, telefondaki sesi külhanileşiyor o an. Beklenmedik bir neden ileri sürüyor. Yo baba, hapisten çıkıp gazeteye tıkıldım. Taşlık açıklık bir yer, hürriyetimin tadına varayım diyorum. Muzip muzip gülerek bir de itiraf. Evde yiyecek tek lokma yok, hazırlaması uzun iş, karnımızı doyururuz öyle gideriz. Öyle yapmışlardı. Yaz başlangıcı gece olmak bilmiyor. Saat neredeyse 8, batıda hala lacivert oyalı narin turuncular, çivide dönmeye hazır kan kızıldıkları. Hoparlörden dönüp dolaşıp Amerikalı şarkıcı kadının söylediği o eski şarkı yükselmiyor mu? Gözlerini birbirinin gözlerinde kaybediyorlar. Kimin kim olduğunu hadi bil bakalım. Neyin ne olduğunu. Good night İren, good night. Good night İren. Yıllar geçti, ayrılıklar, cezaevleri, postaya verilen mektup, gönderilen resim, şehirler arası telefon kanallarında ses tozları, bir devrimin çarpıntılı ertesinde aynı kahvede karşılıklı oturup aynı şarkıyı dinlemek. Bu yaşamak mıdır yoksa yaşlanmak mı? Ümit, siyah eteklik, omuzlarını açıkta bırakan şişe yeşili bluz, uçsuz bucaksız gözleri sonuna kadar açık, burun deliklerinde ince bir duman çizgisi içkisini yudumluyor. Vodka limon. Cezaevi günlerinin üstüne çöktürdüğü düşünceli durgunluktan çıkamamış henüz. Sıralı sırasız ucu oraya dokunan sözler etmesinden belli. Ceza olsun diye insanları bir yere kapatmayı kim akıl etmişse pes doğrusu. Kum saati gibi zamanla boşalıyorsun. Ya da küçük parmağının ucuyla yüzbaşı demirin dudak sınırlarını usul usul dolaşarak, bazı geceler çok bunaldım mı seni böyle okşadığımı kurardım. Bunu sahiden yapabilmek ne büyük bir saadet. Ayrıca hürriyetimin ispatı. Cezaevi deneyini günlerce anlatsa bitmez. Yazacakmış belki. Neler neler diyor. Söz gelişi Mirey. Esrarcılıktan yatan Fransız şarkıcısı başlı başına bir roman. Kadın diye alırsan varlığı, serüvenci diye alırsan yaşadıkları. Bir kere onun cezaevindeki durumunu rahatlatmış. Zehirli alaycılığı düşüncelerini de etkilemiş. Yüzbaşı Demir anlayışlı gülümsemesiyle dinlerken alnındaki müthiş yara izinden artık gocunmadığını fark etti. Niye eksiklenmiyor? Yoksa bu eksiklenme erkekliğini sakat sanmasının bir sonucu muydu? Erkekliğine değgin tek söz geçmedi aralarında. Geçmeyecek de. Demir öyle istiyor. Gece Ümit ya çok şaşıracak, ya çok sevinecek, ya da ikisi birden en doğrusu. Nedense o gece Şark kahvesinin tenha bir gecesi. Solgun ampuller sarkıtılmış ağaçların altındaki masaların çoğu boş. Yalnız en dipte birkaç taşralı. Soğan zarı bir yel esiyor. Havada ısınmış yaprak kokusu, yıldız serpintileri. Dolma bahçeden Beşiktaş'a alçalı yüksele bir canavar düdüğü geçti. Can kurtaran mı yoksa polis mi? Ümit upuzun boynu ve siyah ağızlığıyla demirin çakmağına eğilmişti. Göz bebeklerinde hava gazı mavisi iki küçük alev yanıp sönüyor, ağzından burnundan dağılan kalın duman yumağı. Olayların hızı öyle yüksek, çalkantısı o kadar büyük ki uzun bir ayrılık sonrasında bile birbirlerini yeterince algılayamıyor, yalnızlık günlerinde tek başına yaşadıkları gerilimleri gereğince paylaşamıyorlar. Aralarında ya dumanı tüten bir haber, ya yaygın bir söylenti, ya da fili süren bir kaygı. Ümit gözleri Üsküdar'ın ışıklarında, ağızlığını dişlerinden ayırmadan diyor ki, Namık Gedik'in ihtarı gerçekten açıklandığı gibi mi cereyan etti? İşin iç yüzü başkaymış deniyor. Güya İçişleri Bakanlığı'ndaki bir kasanın anahtarını vermemek için ya da yorgun başını onun omzuna bırakıp soruyor. İsmet Paşa'nın emniyetini temin bahanesiyle göz hapsinde tutulduğu doğru mu? Biraz sonra başka bir soru. Demir, sen de Milli Birlik Komitesi'ne dahil misin? Susmasana canım, ben komite üyelerinin açıklanmasından yanayım. Millet bu işi yapanları tanımalı. Bak ne geldi aklıma. Keşke hepinize birer röportaj yapabilsem. Ayarlayabilir misin ha? Adını ihtilalin karıncaları koyardık. Yüzbaşı Demir'in içi sıra büyüyen korku ağacını bilse. İster misin Suat, aklına geldikçe genç bir kobra diriliğine kavuşan erkekliği, Ümid'in zarif, fazla ince kadınlığından etkilenmesin de onu bu gece eski çaresizliğiyle baş başa bıraksın. Ölümüm olurdu bu. Ama yok, genç kadının kırpılmış saçları boynuna değdikçe ıslak bir şeyler kımıldıyor. Yapışkan bir karanlıkta ne olduğu belirsiz, sıcak ve tüylü böcekler çiftleşiyorlar. Erimiş kıpkızıl bir metal üstlerine damla damla düşmektedir. Ürpertici bir yanık cızırtısı, yalımlı bir duman. Ümit cigarasını ağzından çıkarıp attı. Ateşli ucunun karanlıkta kısa bir eğri çizip düştüğünü gördüler. Başlarının üstünde yarasalar, telaşlı ve yumuşak. Arkasından bir soru daha. Ticaret Bakanı'nın demecine aklın yattı mı senin? Benim aklım yatmadı. Bir ihtilal hükümeti bakanı yabancı sermayeye nasıl güvenir? İçerlik sesi hafifledi mi yoksa fısıldıyor mu? Yüzbaşı, ben özledin mi hiç?